Ayrım 5.
Ama sen de kesinlikle bu son için besleyip büyütürsün avı diye yanıtladı delikanlı. Şahin'i beslemek için. Ve Şahin de insanı besleyecektir. Ve insan da bir gün senin kumlarını besleyecektir. Ve oradan yeni bir av doğacaktır. Böyledir dünyanın düzeni. Aşk bu mudur? Evet budur. Avı Şahin'e, Şahin'i insana ve insanı yeniden çöle dönüştüren şeydir aşk. Kurşunu altına dönüştüren ve altını da toprağın altına gizleyen şeydir. Söylediklerini anlayamıyorum dedi çöl. Öyleyse hiç olmazsa kumların ortasında bir yerde bir kadının beni beklediğini anla. Ve onun bekleyişine karşılık olarak rüzgara dönüşmek zorundayım. Çöl bir süre sessiz kaldı. Rüzgarın esebilmesi için kumlarımı sana veriyorum. Ama ben tek başıma bir şey yapamam. Rüzgarın da yardımını iste. Hafif bir esinti esmeye başladı. Kabile reisleri kendilerinin bilmediği bir dil konuşan delikanlıya uzaktan bakıyorlardı. Simyacı gülümsüyordu. Rüzgar delikanlının yanına gelip onun yanağını okşadı. Delikanlının çölle yaptığı konuşmayı duymuştu. Çünkü rüzgarlar her zaman her şeyi bilirler. Dünyayı dolaşıp dururlar ama ne doğdum ne de öldüm derler. Bana yardım et dedi delikanlı. Bir gün sevgilimin sesini duydum sende. Çölün ve rüzgarın diliyle konuşmayı kim öğretti sana? Yüreğim diye yanıtladı delikanlı. Rüzgarın birçok adı vardı. Buradaki adı keşişlemeydi ve Araplar onun kara derili insanların yaşadığı suyu bol topraklardan geldiğine inanıyorlardı. Delikanlının geldiği uzak ülkedeki adı Gündoğusu'ydu. Çünkü insanlar onun çölün kumlarını ve mağriplilerin savaş naralarını getirdiğine inanıyorlardı. Belki de başka yerlerde, koyunların otladığı kırlardan uzaklarda insanlar rüzgarın Endülüs'ten estiğine inanıyorlardı. Ama rüzgar hiçbir yerden gelmiyor ve hiçbir yere gitmiyordu. Ve işte bu yüzden de çöl kadar güçlüydü. Bir gün çöle ağaç dikebilir, dahası çölde koyun beslenebilirdi ama rüzgara egemen olmanın kesinlikle olanağı yoktu. Sen rüzgar olamazsın dedi delikanlıya, niteliklerimiz farklı. Doğru değil, seninle birlikte dünyayı dolaşırken simyayı öğrendim. Rüzgarlar, çöller, okyanuslar, yıldızlar var bende. Evrende yaratılmış ne varsa hepsi bende var. Hepimizi aynı el yaptı ve hepimiz aynı ruha sahibiz. Senin gibi olmak istiyorum. Her şeye nüfuz etmek, denizleri aşmak, hazinemi örten kumları kaldırmak ve sevgilimin sesini yanıma getirmek istiyorum. Simyacı ile yaptığın konuşmayı duydum geçen gün. Her şeyin kendi kişisel menkıbesi olduğunu söylüyordu. İnsanlar rüzgara dönüşemezler. Bana bir süre için rüzgar olmayı öğret diye rica etti delikanlı. İnsanlar ile rüzgarların sınırsız olanaklarını birlikte konuşabilelim. Rüzgar meraklıydı ve bu da bilmediği bir şeydi. Bu konuda söyleşmek isterdi ama bir insanı rüzgara nasıl dönüştürebileceğini bilmiyordu. Ama gene de bir yığın şey biliyordu. Çöller oluşturabiliyor, gemileri batırıyor, ormanları yerle bir ediyor ve türlü türlü müziklerle, tuhaf gürültülerle yankılanan kentlerde dolaşıyordu. Becerisinin sınırsız olduğuna inanıyordu. Ve işte karşısına bir genç çıkmış, kendisinin başka şeyler de yapabileceğini kanıtlamak istiyordu. Buna aşk adı verilir dedi delikanlı. Rüzgarın isteğini yerine getirmeyi kabul etmek üzere olduğunu görünce. Sevdiğimiz zaman evrenin bir parçası oluruz. Sevdiğimiz zaman olanları anlamaya gereksinimimiz yoktur. Çünkü o zaman olanlar bizim içimizde olur. Ve insanlar rüzgara dönüşebilirler. Kuşkusuz rüzgarların onlara yardım etmesi koşuluyla. Rüzgar çok gururluydu. Delikanlının söyledikleri onu kışkırttı. Çölün kumlarını savurarak alabildiğine hızla esmeye başladı. Ama bütün dünyayı dolaşmış olmasına karşın insanı rüzgara dönüştürmeyi hala beceremediğini sonunda kabul etmek zorunda kalmıştı. Ve aşkın ne olduğunu bilmiyordu. Dünyada yaptığım geziler sırasında birçok insanın gökyüzüne bakarak aşktan söz ettiklerini fark ettim dedi rüzgar. Sınırları olduğunu kabul etmek zorunda kaldığı için öfkeliydi. Belki de en iyisi göğe sormaktı. Öyleyse bana yardım et diye rica etti delikanlı. Kör olmadan güneşe bakabilmem için ortalığı tozla sar. Bunun üzerine rüzgar daha güçlü esmeye başladı ve gökyüzü kumla kaplandı. Güneşin yerinde altın bir kurs vardı yalnızca. Ordugahta ne olup bittiğini anlamak güçleşiyordu. Çöl insanları Samyeli adı verilen ve denizdeki fırtınadan daha berbat bir şey olan bu rüzgarı çok iyi tanıyorlardı. Ama onlar denizi bilmiyorlardı. Atlar kişniyor ve silahlar kumların altında kalmaya başlıyordu. Kayalıkta subaylardan biri yüce reise dönüp konuştu. Bu kadarla yetinmek belki daha iyi. Delikanlıyı şimdiden görmekte güçlük çekiyorlardı. Yüzleri mavi peçeyle tamamen örtülüydü ve gözlerinde yalnızca korku ifadesi vardı. Bu işe son verelim diye üsteledi bir subay. Allah'ın büyüklüğünü görmek istiyorum dedi reis. Sesinde saygı vardı. İnsanın rüzgara dönüşmesini görmek istiyorum. Ama bu iki korkağın adlarını kafasına yazdı. Rüzgar kesilir kesilmez komutanlık görevlerinden alacaktı onları. Çünkü çöl insanları korku nedir bilmezlerdi. Rüzgar bana senin aşkı tanıdığını söyledi dedi delikanlı güneşe. Aşkı biliyorsan evrenin ruhunu da biliyorsundur. Çünkü o da aşktan yapılmıştır. Bulunduğum yerden diye yanıtladı güneş. Evrenin ruhunu görebiliyorum. Benim ruhumla iletişim halindedir ve ikimiz birlikte bitkileri büyütüp gölge arayan koyunları yürütürüz. Bulunduğum yerden sevmeyi öğrendim. Dünyaya biraz daha yaklaşacak olsam, üzerinde bulunan her şeyin yok olacağını ve evrenin ruhunun yok olacağını biliyorum. Bu nedenle karşılıklı bakışmakla yetiniyoruz ve birbirimizi seviyoruz. Ben ona hayat ve ısı veriyorum, o da bana yaşama nedeni veriyor. Aşkın ne olduğunu biliyorsun diye tekrarladı delikanlı. Ve evrenin ruhunu tanıyorum. Çünkü evrendeki sonsuz yolculuğumuzda uzun uzun konuştuk onunla. En büyük sorununun, şimdiye kadar yalnızca madenlerin ve bitkilerin, her şeyin bir ve tek şey olduğunu, anlamış olmaları olduğunu söyledi. Ve bununla birlikte demirin bakıra benzer olması, bakırın altına benzemesi gerekli değil. Her şey bu biricik şeyin içinde, kendi gerçek görevini yerine getirmektedir. Ve her şeyi yazan el, 5. gün durmuş olsaydı, her şey bir barış uyumu içinde kalacaktı. Ama 6. gün vardı. Sen bir bilginsin çünkü her şeyi belli bir uzaklıktan görüyorsun dedi delikanlı. Ama aşkı tanımıyorsun. 6. gün olmasaydı insan yaratılmayacaktı. Bakır hep bakır olarak ve kurşun hep kurşun olarak kalacaktı. Herkesin kendi kişisel menkıbesi kendine çok doğru ama bu kişisel menkıbe bir gün gerçekleşecek. Öyleyse daha iyi bir şeye dönüşmek ve evrenin ruhu gerçekten bir ve tek şey oluncaya kadar yeni bir kişisel menkıbeye sahip olmak gerekmektedir. Güneş düşünceye daldı ve daha çok parlamaya başladı. Bu görüşmeyi değerlendiren rüzgarda güneşin delikanlıyı kör etmemesi için daha güçlü esmeye başladı. Bunun için simya var dedi delikanlı. Her insanın kendi hazinesini arayıp bulması ve daha sonra daha önceki hayatında olduğundan daha yetkin olmayı istemesi için. Kurşun dünyanın artık kurşuna gereksinimi kalmayıncaya kadar görevini yerine getirecek. O zaman altına dönüşmesi gerekecek. Simyacılar bu dönüşümü gerçekleştirmeyi başarıyorlar. Olduğumuzdan daha yetkin bir varlık olmaya çalıştığımız zaman çevremizdeki her şeyin daha iyi olduğunu gösteriyorlar bize. Peki benim aşkı tanımadığımı niçin söylüyorsun diye sordu Güneş. Çünkü aşk ne çöl gibi devinimsiz durmaktan, ne rüzgar gibi dünyayı dolaşmaktan, ne de senin gibi her şeyi uzaktan görmekten ibarettir. Aşk evrenin ruhunu değiştiren ve geliştiren güçtür. İlk kez onun içine girdiğim zaman onun kusursuz olduğunu sandım. Ama daha sonra onun, yaratılmış olan her şeyin yansıması olduğunu, onun da savaşları ve tutkuları olduğunu gördüm. Evrenin ruhunu bizler besliyoruz ve üzerinde yaşadığımız dünya bizim daha iyi ya da daha kötü olmamıza göre daha iyi ya da daha kötü olacaktır. Aşkın gücü işte burada işe karışır. Çünkü sevdiğimiz zaman olduğumuzdan daha iyi olmak isteriz her zaman. Peki ne istiyorsun benden diye sordu Güneş. Benim rüzgara dönüşmeme yardım et diye yanıtladı delikanlı. Evren benim yaratıkların en bilgini olduğumu bilir dedi Güneş. Ama seni rüzgara nasıl dönüştüreceğimi bilmiyorum. Öyleyse kime başvurmalıyım? Güneş bir süre sustu. Rüzgar dinliyor ve bilgisinin sınırsız olduğunu bütün dünyaya yayıyordu. Bununla birlikte evrenin dilini konuşan delikanlının elinden kurtulamıyordu Güneş. Her şeyi yazan el ile konuş dedi. Rüzgar bir mutluluk çığlığı attı ve her zamankinden daha güçlü esmeye başladı. Kumların üzerine dikilmiş çadırlar az sonra yıkıldılar ve hayvanlar iplerinden, bukalarından kurtuldular. Kayanın üzerinde insanlar rüzgarda sürüklenmemek için birbirlerine sarıldılar. Bunun üzerine delikanlı her şeyi yazmış olan ele doğru döndü ve bir daha ağzını açıp tek sözcük söylemeden evrenin sessizleştiğini ve hep böyle sessiz kalacağını hissetti. Bir sevgi coşkusu fışkırdı yüreğinden ve ağlamaya başladı. Şimdiye kadar hiç yapmadığı bir duaydı bu. Çünkü sözcüksüz bir yakarıydı ve hiçbir şey istemiyordu. Koyunlarına bir otlak bulduğu için şükretmiyordu. Daha fazla kristal satmak için yalvarmıyordu. Rastladığı kadının dönüşünü beklemesini dilemiyordu. Oluşan sessizlikte çölün rüzgarın ve güneşin de elin yazmış olduğu işaretleri aradıklarını, kendi yollarını izlemek ve zümrüt parçasının üzerine kazınmış olan şeyi anlamak istediklerini anladı. Bu işaretlerin yeryüzünde ve uzayda dağılmış olduklarını, görünüşte hiçbir varlık nedenleri ve anlamları bulunmadığını, ne çöllerin, ne rüzgarların, ne güneşlerin ve ne de insanların niçin yaratılmış olduklarını bilmediklerini biliyordu. Ama elin bütün bunlar için bir nedeni vardı ve yalnızca o bu mucizeleri gerçekleştirebilir, okyanusları çöle ve insanları rüzgara dönüştürebilirdi. Çünkü bir yüce iradenin evreni dünyanın yaratılışının 6. gününün büyük yapıta dönüştürdüğü noktaya götürmüş olduğunu yalnızca bu el anlıyordu. Ve delikanlı evrenin ruhuna daldı ve evrenin ruhunun Tanrı'nın ruhunun bir parçası olduğunu gördü ve Tanrı'nın ruhunun kendi ruhu olduğunu gördü. Samyeli o gün daha önce hiç esmemiş olduğu gibi esti. Kuşaklar boyu Araplar rüzgara dönüşen ve çölün en büyük muharip reislerinin savurduğu bir ordugahı az kalsın yerle bir eden delikanlının efsanesini anlattılar. Samyeli esmez olunca hepsi delikanlının bulunduğu yere gözlerini çevirdiler. Delikanlı bulunduğu yerde değildi. Ordugahın öteki ucunda nöbet tutan, tepeden tırnağa kumla kaplı bir nöbetçinin yanında duruyordu. Adamlar büyücülükten müthiş korkmuşlardı. Bununla birlikte iki kişi gülümsüyordu. Birincisi simyacıydı. Çünkü gerçek tilmizini bulmuştu. İkincisi ise yüce reisti. Çünkü bu tilmiz Tanrı'nın yüceliğini anlatmıştı. Ertesi gün reis, simyacı ve delikanlı ile vedalaştı ve gitmek istedikleri yere kadar kendilerine eşlik edecek bir muhafız takımı verdi yanlarına. Bütün bir gün yol aldılar, akşama doğru bir Kıpti manastırına vardılar. Simyacı muhafız takımını geri yolladı ve atından indi. "Bundan sonra sen tek başına gideceksin," dedi. "Piramitlere 3 saatlik yol kaldı." "Şükran," dedi delikanlı, "bana evrenin dilini öğrettiniz. Çoktandır bilmekte olduğun şeyi sana hatırlatmaktan başka bir şey yapmadım." Simyacı manastırın kapısını çaldı, siyahlar giyinmiş bir keşiş kapıyı açtı. Simyacı ile keşiş aralarında Kıptice konuştular bir süre, sonra simyacı delikanlıyı içeri aldı. "Mutfağı bir süre kullanmana izin vermesini istedim." Birlikte manastırın mutfağına gittiler, simyacı ateş yaktı, keşiş biraz kurşun getirdi, simyacı kurşunu bir demir kapta eritti. Kurşun iyice sıvılaşınca şu tuhaf sarı cam yumurtasını çantasından çıkardı. Bir saç kalınlığında bir katman kazıdı ve bunu bal mumuna sardıktan sonra içinde kurşun eriği bulunan kaba attı. Karışım kan rengini aldı. Simyacı bunun üzerine kabı ateşten alarak soğumaya bıraktı. Bu arada keşişle kabileler savaşı hakkında konuşmaya başladı. "Bu savaş devam eder," dedi keşiş. Keşiş kızgındı. Savaşın sona ermesini bekleyen kervanlar uzun zamandır Elcizah'a çakılı kalmışlardı. "Ama Allah'ın dediği olur," dedi keşiş. "Amin," diye yanıtladı simyacı. Preparat soğuyunca keşiş ve delikanlı hayranlıkla baktılar. Maden demir kabın iç çeperlerinde katılaşmıştı. Ama artık kurşun değildi, altın olmuştu. "Ben de bir gün bunu yapmayı öğrenebilecek miyim acaba?" diye sordu delikanlı. "Bu benim kişisel menkıbem, seninki değil," diye yanıtladı simyacı. "Ama bunun mümkün olduğunu sana göstermek istiyordum." Manastırın kapısına geri döndüler. Simyacı orada kursu 4 parçaya böldü. "Bu sizin," dedi parçalardan birini keşişe vererek. "Seyyahlara karşı gösterdiğiniz cömertlik için." "Benim cömertliğimin çok ötesine giden bir şükran ifadesi," dedi keşiş. "Böyle konuşmayınız. Hayat söylediklerinizi duyabilir ve gelecek sefere daha azını verebilir." Sonra delikanlının yanına geldi simyacı. "Bu da senin, muhariplerin reisinin elinde kalan altınının karşılığı olarak." Delikanlı simyacının verdiği altının kendi altınından daha fazla olduğunu söyleyecekti ki onun biraz önce keşişe söylediklerini anımsadı ve hiçbir şey söylemedi. "Bu da benim," dedi simyacı. "Çölü geçerek geri dönmek zorundayım ve kabileler arasındaki savaş hala devam ediyor." Simyacı 4. parçayı da keşişe verdi. "Bu parçada bu çocuk için ihtiyacı olacak olursa." "Ama ben hazinemi arayacağım," dedi delikanlı. "Şimdi çok yaklaştım." "Eminim ki bulacaksın," dedi simyacı. "Peki bu 2. parçayı niye veriyorsunuz?" "Çünkü yolculuğun sırasında kazandığın paraları 2 kez yitirdin. Birini hırsız, ötekini muharipler reisi aldı. Ben ülkesinin atasözlerine inanan, yaşlı ve boş inançlı bir Arabım. Bir kere olan bir daha asla tekrarlanmaz amma ve lakin, 2 kere olan mutlaka 3. defa olacaktır." Atlarına bindiler. "Düşler hakkında sana bir hikaye anlatmak istiyorum," dedi simyacı. Delikanlı atını yaklaştırdı. "Eski Roma'da İmparator Tiberius zamanında çok iyi yürekli bir adam yaşıyormuş. Adamın 2 oğlu varmış. Oğullarından biri askere alınmış ve imparatorluğun en uzak eyaletlerinden birine gönderilmiş. Öteki oğul bir şairmiş ve yazdığı güzel şiirlerle Roma'yı büyülüyormuş. Baba bir gece bir düş görmüş. Bir melek görünüp oğullarından birinin sözlerinin ünleneceğini ve bütün dünyada gelecek kuşaklar tarafından tekrarlanacağını söylemiş. Hayat kendisine karşı cömert davrandığı ve bütün babaların içini gururla dolduracak bazı şeyler kendisine zahir olduğu için yaşlı adam sevinç gözyaşları içinde uyanmış. Kısa bir süre sonra bir arabanın tekerleri altında kalıp ezilmek üzere olan bir çocuğu kurtarırken ölmüş yaşlı adam. Bir ömür boyu onurlu ve dürüst davranmış olduğu için de doğruca cennete gitmiş ve orada da düşüne giren meleğe rastlamış. İyi bir insandın demiş melek ona. Sevgi içinde yaşadın ve onurlu bir şekilde öldün. Bugün hangi bir dileğini yerine getirebilirim? Hayat da bana karşı iyi davrandı diye yanıtlamış yaşlı adam. Düşüme girdiğin zaman bütün çabalarımın aklanmış olduğunu anladım. Çünkü oğlumun şiirleri gelecek yüzyıllarda insanların belleğinde kalacaklar. Kendim için herhangi bir dileğim yok. Ama çocukken baktığı, delikanlıyken eğittiği evladının ünlenmesinden de her baba gurur duyar. Uzak gelecekte oğlumun sözlerini duymak isterdim. Melek ihtiyarın omuzuna dokunmuş ve ikisi birlikte bir uzak geleceğe gitmişler. Karşılarına uçsuz bucaksız bir meydan çıkmış ve bu meydanda insanlar garip bir dil konuşuyorlarmış. Yaşlı adam sevinçten ağlıyormuş. Oğlumun şiirlerinin güzel ve ölümsüz olduğunu biliyordum demiş meleğe. Bu insanların oğlumun şiirlerinden hangisi okuduklarını söyler misiniz bana? Melek bunun üzerine adama kibar bir şekilde yaklaşmış ve birlikte o büyük alandaki sıralardan birine oturmuşlar. Şair oğlunun şiirleri Roma'da halk tarafından çok seviliyordu demiş melek. Herkes bu şiirleri sevip haz alıyordu. Ama Tiberius döneminden sonra unutuldu bu şiirler. Bu insanların tekrarladığı sözler öteki oğlunun, askerin sözleri. İhtiyar meleğe şaşırarak bakmış. Onun askerlik hizmeti için uzak bir eyalete gitmiş ve orada yüzbaşı olduğunu biliyordum. O da iyi ve dürüst bir insandı. Bir akşam hizmetkarlarından biri hastalandı ve ölümün eşiğine geldi. Oğlum bu sırada hastaları iyileştiren bir hahamdan söz edildiğini duymuş ve günlerce onu aramış. Ülkeyi dolaşırken aradığı kişinin Tanrı'nın oğlu olduğunu öğrenmiş. Onun tarafından iyileştirilmiş, başka insanlara rastlamış ve onun düşüncelerini öğrenmiş. Ve bir Romalı yüzbaşı olarak onun dinini kabul etmiş. Sonunda bir sabah hahamın yanına varmış. Ona hizmetkarlarından birinin hastalandığını anlatmış ve haham onunla birlikte evine gitmeye hazır olduğunu bildirmiş. Ama yüzbaşı bir inanç sahibi olduğu için çevrede bulunan insanlar ayağa kalkarken hahamın gözlerinin içine bakınca gerçekten de Tanrı'nın oğlunun huzurunda olduğunu anlamış. Bu sözler senin oğlunun sözleri demiş melek yaşlı adama. O sırada hahama söylediği ve bir daha unutulmayan sözler. Ya Rab, benim değerim yok ki damın altına giresin ancak bir söz söyle, hizmetçim iyi olsun. Simyacı atını sürdü. Kim ve ne olursa olsun dedi. Yeryüzünde her insan her zaman dünya tarihinde başrolü oynar. Ve doğal olarak o bilmez bunu. Delikanlı gülümsedi. Hayatın bir çoban için bu kadar önemli olabileceğini hiç düşünmemişti. Elveda dedi simyacı. Elveda diye yanıtladı delikanlı. Yüreğinin söylediklerini dikkatle dinlemeye çalışarak 2,5 saat çölde yol aldı. Hazinesinin gizli olduğu yeri ona yüreği söyleyecekti. Hazinen neredeyse yüreğinde orada demişti simyacı. Ama yüreği başka şeyler anlatıp duruyordu. İki kez gördüğü bir düşün izinden gitmek için koyunlarından ayrılan bir çobanın öyküsünü gururla anlatıyordu. Kişisel menkıbeden aynı şeyi yapmış, uzak toprakları ya da kadınları aramaya çıkmış, çağının insanlarıyla onların düşünceleri ve ön yargılarıyla çarpışmış insanlardan söz ediyordu. Yol boyunca bulgulardan, kitaplardan, büyük kargaşalardan söz etti. Bir kumula tırmanmaya hazırlanırken işte tam o anda yüreği kulağına fısıldadı. Ağlayacağın yere iyi dikkat et çünkü ben oradayım, hazinen de oradadır. Kumulu ağır ağır tırmanmaya başladı. Yıldızlarla dolu gökyüzü yeniden dolunayla aydınlanmıştı. Simyacı ile birlikte tam bir ay çölde yolculuk yapmışlardı. Ay ışığı kumulu da aydınlatıyordu. Yarattığı gölge oyunu çöle dalgalı bir deniz görünümü veriyor ve delikanlıya atının dizginlerini bırakıp simyacıya onun beklediği işareti verdiği günü anımsatıyordu. Ay ışığı çölün sessizliğini sarıyor ve hazinelerini arayan insanların yolunu aydınlatıyordu. Birkaç dakika sonra kumulun tepesine ulaşınca yüreği hopladı. Dolunay ve çölün beyazlığının aydınlattığı piramitler bütün görkemiyle karşısında yükseliyorlardı. Dizüstü düşüp ağladı. Kişisel menkıbesine inanmış olduğu bir gün bir krala, daha sonra bir tüccara, bir İngilize, bir simyacıya rastladığı için Tanrı'ya şükrediyordu. Ve hepsinden önemlisi aşkın bir erkeği kişisel menkıbesinden asla uzaklaştıramadığını kendisine anlatan bir çöl kadınına rastlamış olduğu için Tanrı'ya şükrediyordu. Piramitlerin geçmiş yüzyılları aşağıda ayak uçlarında duran insanı yukarıdan seyrediyorlardı. İsteseydi şimdi Vahaya geri dönüp Fatima ile evlenebilir ve basit bir koyun çobanı olarak yaşardı. Çünkü evrenin dilini bilmesine ve kurşunu altına çevirmeyi bilmesine karşın çölde yaşıyordu simyacı. Bilim ve sanatını kimseye kanıtlamak zorunda değildi. Kişisel menkıbesine doğru yol alırken bilmesi gereken her şeyi öğrenmiş ve yaşamayı hayal ettiği her şeyi yaşamıştı. Ama işte hazinesine ulaşmıştı ve bir girişim ancak amacına ulaştığında sona erebilirdi. Kumulun tepesinde ağlamıştı, yere baktı. Gözyaşlarının düştüğü yerde bir bok böceği dolaşıyordu. Çölde yaşadığı süre içinde bu böceklerin Mısır'da Tanrı'nın simgesi sayıldıklarını öğrenmişti. Bu da bir işaretti. Bunun üzerine billuriye tüccarını anımsayarak kumları kazmaya koyuldu. Bir ömür boyu taşları üst üste yığsa da hiç kimse bahçesine piramit dikmeyi başaramazdı. Belirtilen yeri bütün gece kazdı ama hiçbir şey bulamadı. Piramitlerin tepesinden onu seyrediyordu yüzyıllar. Ama o vazgeçmiyordu, kazıyordu. Kazdığı kumları çukura geri yollayan rüzgara karşı savaşarak durmadan kazıyordu. Kolları yorulmuştu, ellerinde yaralar açılmıştı. Ama yüreğine inancı sürüyordu ve yüreği onun gözyaşlarının düştüğü yeri kazmasını söylemişti. Birkaç taşı yerinden sökmeye çalışırken birden ayak sesleri duydu. Birkaç adam gelmişti. Ay ışığı arkadan vurduğu için ne yüzlerini ne de gözlerini görebiliyordu. "Ne yapıyorsun orada?" diye sordu gelenlerden biri. Delikanlı yanıtlamadı ama korkmuştu. Şimdi topraktan bir hazine çıkarması gerekiyordu. Bu nedenden dolayı korkmuştu. "Biz savaş mültecileriyiz," dedi bir başkası. "Oraya ne sakladığını bilmemiz gerekiyor. Para gerekli bize." "Bir şey gizlemiyorum," diye yanıtladı delikanlı. Ama adamlardan biri kolundan tutup çukurdan çıkardı onu, bir başkası üzerine aramaya koyuldu ve sonunda cebindeki altın parçasını buldular. "Altını var," dedi saldırganlardan biri. Ay ışığı üzerine arayan adamın yüzünü aydınlattı. Bu gözlerde ölümü gördü delikanlı. "Toprağa başka altın saklamış olmalı," dedi bir başkası. Bunun üzerine toprağı kazmaya zorladılar onu. Sonuç olarak hiçbir şey bulamadığı için dövmeye başladılar delikanlıyı. Güneşin ilk ışıkları belirinceye kadar uzun uzun dövdüler onu. Giysileri lime lime olmuştu. Ölümün yaklaştığını hissediyordu. "Öleceksen para ne işe yarar? Paranın insanı ölümden kurtardığı pek az görülmüştür," böyle demişti simyacı. Ve yediği yumruklarla şişmiş yaralı ağzıyla Mısır piramitlerinin yakınlarına gömülmüş hazineyi iki kez düşünde gördüğünü anlattı saldırganlara. Reisleri olduğu izlenimi uyandıran adam uzun bir süre düşündü, sonra adamlardan biriyle konuştu. "Adamı bırakabiliriz, başka bir şey yok. Bu altını da çalmış olmalı." Delikanlı yüzüstü kuma kapaklandı. Haydutların reisi arkadaşlarına bakıyordu ama delikanlının gözleri piramitlerin bulunduğu yöne bakıyordu. "Haydi gidelim," dedi haydutların reisi arkadaşlarına. Sonra delikanlıya dönüp "Ölmeyeceksin," dedi, "yaşayacaksın. Ve insanın bu kadar budala olmaya hakkı olmadığını da öğreneceksin. Şimdi senin bulunduğun yerde bundan 2 yıl kadar önce üst üste aynı düşü gördüm. Düşümde İspanya'ya gitmek, çobanların koyunlarıyla birlikte içinde uyudukları, aynı eşyaların konulduğu yerde büyümüş bir firavun inciri bulunan yıkık bir köy kilisesi aramam gerektiğini görüyordum. Ve bu firavun incirinin dibini kazarsam gizli bir hazine bulacakmışım. Ama sadece aynı düşü 2 kez gördüğüm için çölü geçecek kadar budala değilim ben." Sonra yürüyüp gitti. Delikanlı güçlükle doğruldu ve bir kez daha piramitlere baktı. Piramitler ona gülümsediler ve o da yüreği neşeyle dolu gülümsedi onlara. Hazinesini bulmuştu. Delikanlının adı Santiago idi. Akşam olmak üzereyken terk edilmiş küçük kiliseye geldi. Ayin eşyalarının konulduğu yerde büyümüş olan firavun inciri vardı hala ve yarı yıkık çatısından hala yıldızlar görülebiliyordu. Birinde buraya koyunlarıyla birlikte gelmiş ve düş görmenin dışında sakin bir gece geçirmiş olduğunu anımsadı. Şimdi yanında sürüsü yoktu ama elinde bir kürek vardı. Uzun süre gökyüzüne baktı, sonra heybesinden bir şarap şişesi çıkardı ve şarap içti. Çölde yıldızlara bakıp simyacı ile şarap içtiği günü anımsadı. Geçtiği bütün yolları ve Tanrı'nın kendisine hazinenin bulunduğu yeri göstermek için seçtiği tuhaf yöntemi düşündü. Üst üste gördüğü düşlere inanmasaydı, çingeneye, krala, hırsıza rastlamasaydı, doğrusu uzun bir liste ama yol boyunca işaretler vardı ve yalınmam olanaksızdı diye düşündü. Farkına varmadan uykuya daldı. Uyandığında güneş çoktan yükselmişti. Hemen firavun incirinin dibini kazmaya başladı. "Yaşlı büyücü," dedi kendi kendine, "her şeyi bal gibi biliyordun. Bu kiliseye geri dönebilmem için biraz altın bile bıraktın." Paçavralar içinde geri döndüğümü görünce katıla katıla güldü keşiş. "Sanki bunlardan esirgeyemez miydin beni?" Rüzgarın kendisini yanıtladığını duydu. "Hayır, sana bunları söyleseydim piramitleri görmeyecektin. Piramitler çok güzel ama, öyle değil mi sence?" Simyacının sesiydi bu. Gülümsedi ve kazmaya koyuldu. Yarım saat sonra sert bir şeye çarptı kürek. Bir saat sonra önünde eski İspanyol altın parasıyla dolu bir sandık vardı. Ayrıca değerli taşlar, kırmızı ve beyaz tüylerle süslü altın maskeler, pırlanta işlemeli değerli taşlardan yapılmış putlar vardı. ülkenin uzun süredir artık anımsamadığı ve Fatih'in çocuklarına ve torunlarına anlatmayı unuttuğu bir fethin kalıntıları. Heybesinden Urim ile Tumim'i çıkardı. Taşları ancak bir kez kullanmıştı. Bir sabah çarşıda, hayatında ve yolu üzerinde bir yığın işaretler vardı. Urim ile Tumim'i altın sandığına koydu. Bir daha hiç rastlamadığı yaşlı kralı anımsattıkları için bu iki taş da hazinenin parçasıydılar. Gerçekte kendini kişisel menkıbesini yaşayan kimseye karşı hayat cömerttir diye düşündü. Ve bunun üzerine Tarifa'ya gitmesi ve bütün bunların onda birini çingene kadına vermesi gerektiğini anımsadı. Çingeneler nasıl da kurnaz oluyorlar dedi kendi kendine. Belki de çok yolculuk ettikleri için. Derken rüzgar esmeye başladı. Güneydoğusuydu esen. Afrika'dan gelen rüzgar. Ne çölün kokusunu ne de mağriplilerin istila tehdidini getirmişti. Bunun yerine çok iyi tanıdığı bir kokuyu ve usulca gelip dudaklarına konan bir öpücüğün mırıltısını getiriyordu. Gülümsedi. İlk kez böyle bir şey yapıyordu genç kız. Geliyorum Fatima dedi. Geliyorum. Kitabın sonu.